Number Master programından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Raga Oktay. Raga Oktay, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Fark ettin mi? Biz ilk defa program yapıyoruz.
Seneler sonra. İlk kez değil mi?
İlk defa. Yani. Ama hiçbir değişiklik yok. Aynı karizma.
Tam gaz devam.
Aynı karizma.
Teşekkür
aynı
ederim.
Enerji devam ediyor.
O değişmez.
Maşallah, süper. Raga Oktay, hoş geldin tekrar.
Hoş bulduk.
Ya ne güzel bir şarkı yapmışsın.
Teşekkür ederim.
Yani var olan şarkıya bir şeyler katıp yeniden yorumlama olayı bu işte yani.
Ya aslında bundan önce de bir kere Avare ne yapmıştım onu. Hani çok beğendiğim şarkıları özellikle usta isimlerden. Ara ara tabii kokuyorum, sonra bakıyorum hani renk katabileceksem. Çünkü bir ustanın üstüne okumak çok zor. Diyelim ki bir Barış Manço şarkısını okumak hiçbir zaman aynı lezzeti vermiyor. Hani bunu bildiğim için ancak renk verme düşüyor. Ben de onu yapmaya çalıştım. Şarkıyı da muhteşem buluyordum tabii ki Ferdi Baba'dan. Bakalım yaptık, inşallah insanlara da ulaşır.
Evet, Number One Star programından herkese merhabalar. Bir açılış yapalım tekrar. Raga Oktay konuğumuz.
Yes.
Hatıran Yeter şarkısını Ferdi Tayfur'un yorumlamış oldu. Aslında sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a müziği
Yılmaz
Tatlıses'e ait olan bir şarkıydı. Ahmet abi hariç maalesef Ferdi Baba ve Yılmaz Bey rahmetli oldular. Allah rahmet eylesin. Bugün onlar yoklar.
İnşallah.
Ama sen bu şarkıyı yaparken Ferdi Tayfur yaşıyordu herhalde, değil mi?
Biz bu projeye 4 ay önce başladık. Cengiz abinin, işte Cengiz Bey'le, Cengiz Erdem'le. Dedik evet böyle bir şey yapalım. Hani çok güzel dedim. Hani çok sevdiğim bir şarkı. Baktım hani raga tarzına da güzel gidiyor. Yapmaya başladık. İşte hazırlıklarımızı yaptık. Tam klip çekim aşamasına vesaire geldik. Maalesef Ferdi Baba'yı kaybettik. Hatta şarkıyı iptal etmeyi düşünüyorduk. Hani çıkarmayalım belki işte seneye, 6 ay sonra. Sonra klip çekimlerinden falan vazgeçtik. Dedik hani en azından şarkı çıksın. Hani onlara en azından yavaş yavaş şarkılarını yaşatmış olalım diye böyle bir şey yapmış olduk. Ama keşke tabii ki Ferdi Baba'ya da dinletebilseydim bütün proje halini. Ona da gösterebilseydik ama nasip olmadı.
Evet. Tabii sen enteresan bir tarz yapıyorsun. Yani 97 yılında çıkış yaptın. Çıkış yaptığın şarkı da aslında
aman o çikolata kız işte o dönemler.
Rap diyebileceğimiz, reggae ve rap'i harmanlayan bir değişik bir tarzdı yani.
Ya, kesinlikle yani Black Music adı altında atıyorum rap, reggae, hip hop, R&B ve Anatolian influence gibi hani Anadolu
Anadolu müziği de şeyi de var, tınısı da var.
Aynen yani aslında özgün müzik yapmaya çalıştım yıllarca. Hani kendim bir tarz, hani kendimi bulduğum bir tarzı bulmaya çalıştım aslında ki içindeki tarzı ama tabii pardon bunu yaparken rap'e, reggae'ye piyasada, reklamlarda, müzik piyasasında da aynı anda ön ayak olmuş olduk. Mesela benden önce Kartel vardı ki Kartel tamamen rap müzik olarak Türkiye'ye hani rap müziği getiren ilk karteldir. Ben de Raga Oktay olarak işte rap, raga, reggaeton, boblin, ragamuffin hani bu tarzları hep yaptığım için bunlara ön ayak olmuş oldum. Yani aslında bir şekil kendimi kendi tarzımda bulmuş oldum.
Kartel, bir numara, cehennemden çıkan çılgın Türk değil mi?
Aynen.
Efsane bir rap şarkı ve
efsanelerin efsanesi.
Türkiye'de rapi başta... Aslında ben şeye baktım. Sevgili Raga Oktay. Cem Karaca. Rap diye rap, rap, rap diye rap, rap. O, ondan sonra mı oldu o şarkı acaba?
Bak onlar rap değil. Onlar tekerleme yapıyorlar ama rap o değil.
O rap değil ama rahmetli Cem Karaca da bu rüzgardan etkilenip böyle bir şarkı yapıyor. İşte rap diye rap diye.
O arada sonraydı.
Siyasi bir mesaj da veriyor. Gene geldi şapka ne haber filan diye ama
olabilir.
Bunu böyle o dönemin popüler sound'uyla yapıyor.
Yapıyor evet.
Dedim ki ya şimdi bunu yapsalar direkt dedim Silivri soğuktur yani.
Yoksa Barış Manço da mesela reggae yapan da bir adam. Domates, biber, patlıcanı gibi.
Doğru.
Yani ama özü ve üstü hani yorum olarak şimdi Barış Manço, Cem Karaca bunlar yani.
Duayen.
Kendi tarzı. Özgün bir tarz yani. Evet. Şimdi Barış Manço Anadolu olarak diyorlar. Yani her şey var. Çünkü o oraya bir tarz onu harmanlamış. Aynısını yapamıyoruz. Onu lezzeti vermiyor. Hani bir kategoriye koyamıyorsun. Hani bu çok güzel bir şey. Kartel de direkt rapti. Gerçekten Türkiye'ye rapi getiren karteldi. Ve sonrasında zaten rap olarak devam etmedi aslında. Hani rap oydu hani Türkçe rap dediğimiz şey. Yoksa dünyada vardı zaten.
Ama rap müzik. Kartel de bir şey katmıştı. Senin hani bu şarkıya kattığın gibi. Orada kartel nakaratını hatırlarsan, gel gel gel kartele, gel karteldekiler bir kan kardeşler. Bu bir Türk melodisi.
Bak abi, zaten benim demek istediğim, kartelden sonra zaten yapılan rap rap değil. Bak kartelinki gerçekten sokak hikayesini anlatan, gerçekleri anlatan ve gerçekten olan şey yani. Eğer Türkiye'de bir yerlerde yazılacaksa rapi kim getirdi? O karteldir.
Yıl hani sonradan, kartelin?
Yıl, bak aynı, sonradan bazı rapçiler çıktı, biz getirdik. Onlar işte bir albümlüktü. Siz bir şey getirmediniz. Tabii. Siz bu adamların varoluşundan, ha kariyeriniz daha uzun sürmüş olabilir, siz onu devam ettirdiniz.
Onların ama açtığı yoldan yürüdünüz.
Evet.
Nasıl yani Sezen Aksu pop müzikte bir yol açtı, bir kulvar açtı, yürüdü bir sürü insan arkasında.
Yani getirmek ayrı bir şey. Bir şey devam ettirmek ayrı bir şey.
Tabii, tabii.
Ama Türkiye bugün benden de önce çıktılar. Bana da feyiz verdiler. Yani kartelden başka kimse değildir. Yani bu saçma sapan olur. Hatta bazen görüyorum şeyde bile, Wikipedia'da bile başka isimleri yazıyorlar. Hani kendi adamları yazıyormuş gibi. Hmm. İşte kartelin de bir efekti oldu kardeşim, bırakın ya. Bu şey ama işte yabancıların...
Ortalık yıkılmıştı değil mi o zaman?
Kendi ülkemizde de küçük görüldüğümüz için senelerce şimdi hani devir değişti. Hani ben kendi çıkışımdan da biliyorum. Ragok da ya komik sanatçı. Ya ne komiği? Sen benim yapabileceğim müziği sen ulaşabilmen için 15 üniversite bitsen yine yapamaz. Çünkü benim yaşadığım şeyi hani komik değil. Sen beni sempatik bulabilirsin. Ama asla komik müzik yapmıyorum. Hani çünkü o zaman şey vardı hani Almancılar. Çünkü bazen de şey çıkıyordu böyle acayip tipler. Hani gerçekten gurbetçileri hani kara leke sürüyorlardı. Hani gurbetçiler öyle değil abi. İşte onlar da bugünkünün TikTokçıları gibi düşün. Hani daha böyle müziğin komik yanında ama ben her zaman şunu diyorum. Hani kartel olsun. Hani ben kendim olayım. Atıyorum başka gurbetçiler olsun. Gerçekten Türkiye'ye ön ayak olduk bu müzik.
İyi müzik yaptınız zamanında. Ve başlangıcı
bugün mesela bu rapçiler bugün sizin masanıza gelip rahat rahat oturabiliyorsa o zaman da biz 200 radyodan kovulduğumuz için ama en sonunda hitlerimizle söke söke o kapılardan girdiğimiz için oldu. Yoksa olmayacaktı.
Sizin sayenizde onlar şu anda var.
Sayemizde değil ama öyle oldu. Hani biz bunun cefasını çektik. Hani ve çekmeliydik de yoksa kendimizi gösteremeyecektik.
Doğru.
Hani
doğru.
Mevzu bundan.
Şimdi tabii Türkçe rap ve reggae müziğini birleştirme fikri İlk ne zaman doğdu? Sen o zaman Hollanda'da mıydın? Nasıl oldu?
Tabii
orada bir müziği dinliyordun da etkilenip de ya bunu ben Türkiye'ye bir adapte edeyim mi dedin? Nasıl oldu?
Ya şöyle hikaye? Bir düşünün. Bir komşunuz Surinamlı, birisi Afrikalı, biri Kaferdiyan, biri Hollandalı, biri Pakistanlı, biri Hindistan. Yani sokağa daha çıkınca zaten bütün kültürler üstüne yapışıyor. Ondan sonra gidiyorsun kendi kültürüne, konfeksiyonda çalışıyorsun. Ferdi Baba, Orhan Gencebay, şu bu. Bir bakıyorsun ulan değişik bir adam var, Barış Manço gibi. Hepsinden ala ala kendi müziği o kadar çok seviyordum ki. Ama bir rap yapıyordum, bir de şarkı okuyordum. Dedim ben hangisiyim acaba? Hani şarkı mı okuyacağım? Şarkılar birbirinden farklı. En sonunda onlara harmanlaşmayı öğrendim. Hani hem kendi...
Müziğimizi
hem de yurt dışındaki dünya çapında müziklerle hani nasıl kendi yorumlamam birleştiririm diye böyle bir şekilde yolda gittik işte.
Ne güzel. Şimdi tabii enteresan bir şey daha var. 90'lar ve 2000'lerde yapılan şarkılar sözel ve müzikal anlamda şarkı olarak baktığında müzikaliteleri yüksek, sözel yapıları yüksek. Ondan sonra işte teknik açıdan baktığında gerçekten şarkı gibi şarkılar. Bu dönemde yapılan şarkılar, geçenlerde Ersay Yüner programda konuk olmuş. O da önemli bir müzik insanı ve bir aranjör, şarkı da söylüyor.
Evet.
Onun tabiriyle sosyal medyada arka plan, arka fotoğraf gibi yani arka plan müziği olarak onları düşünmek lazım. Onlar da eğlenceli.
Hangi müzikleri?
Bu yeni nesil müzikler var ya hani böyle komik, ilginç. Birazdan bir tanesini dinletiririm mesela. Aha. Bunlar bu dönemin İşte şey arkalıkları, video ve fotoğraf arkalıkları ve eğlenmek için insanlar sosyal medyada eğlenmek için bunları yapıyor ama yani yıllar geçtikten sonra tıpkı 90'lar yani sizin yaptığınız dönemdeki şarkılar gibi hatırlanmayacak şeyler diye söylemişti.
Ya bak şimdi ben
buna katılıyor musun? Yani bu şu anda yapılanlar bir zaman alevi mi acaba?
Yok kısmen katılıyorum. Doğruluk payı var. Çünkü gerçekten artık ama şuna katılmıyorum. 90'lı yıllar daha kaliteli yıllar değildi.
Öyle mi?
Kaliteli yıllar, şimdi Türkiye'de 90'lı yıllar çok kaliteli olarak gözüküyor ama ben şuna bağlıyorum. 80'li yıllarda bir darbe oldu. İnsanlar hepsi sıkı fıkı. 90'lı yıllarda bu özgürlüğün gelmesiyle birlikte özel kanallar vesaire 90'lı yıllar Türkiye'de apayrı bir yere konuldu. Çünkü her şey rahattı. Yani çok parası yoksa bile daha güzel eğleniliyordu. Ama bu 90'larda Türkiye'de olan Hollanda'da 70'li yıllarda oldu. Hani gerçekten kalite arıyorsak bir müzikte, lirik kalite, müzik kalite her zaman geriye gitmemiz gerekecek artık. Çünkü eskinin daha iyisi yapılamayacak. Çünkü artık onu yapması, onu sana sağlayan, yapmanı sağlayan mesela Michael Jackson'lar, George Michael'lar.
Sosyolojik ortam.
O dünya bitti artık.
O sosyolojik ve...
Evet, yani bugünkü gençleri vay sen ne kadar berbat bir müzik yapıyorsun, ototun kullanıyorsun, TikTok'ta böyle yapıyorsun. Bu gençlerin suçu değil. Onlara sunulan şey sadece bu. Yani o gençler sokakta yaşamıyor. Bir telefonla 10 tane arkadaşıyla bir yerde buluşamıyor. Bizim gibi hani bir şey çekmiyorlar. Hani dolayısıyla o gençliği üretecek. Hani normal. Ve bunun da iyi yapanları da var, kötü yapanları da var. Ben size 1000 tane isim sayarım 90'lı yıllarda. Rezalet. Çünkü her zaman iyi bir şey de olacak, kötü bir şey de olacak.
Doğru.
Ama ne var? 90'lı yıllarda bir tık daha o mesela geriye gittikçe o süzgeç daha büyüktü. Kötüleri almıyorlardı.
Az. O komik
90'lılardan başladı. Kötüler de çoğaldı. Hmm. Yani düşünün. Önceden bir yetenek yarışması olurdu. Hepsi iyi. Hmm. Kazanan en iyisi. Ama ondan sonra işte maalesef Ajdar gibi kardeşlerimizi öne sürüp onlarla dalga geçmek, insanlarımıza birilerine gülmeyi ve ondan dalga geçmeyi öğrettik. Bu da işte bugünkünün ön hazırlıklarıydı. Yani 90'lı yıllar daha kaliteliydi. Asla katılmıyorum. Müzik eşdeğer eğitimdir. Eğer 90'lı yıllarda eğitim bir tık öndeyse müzik de önde olacak. Eğer eğitim gerideyse müzik de kesinlikle geriye gidecek.
Ben ama o dönemin sosyolojik, ekonomik ve ülkenin içerisinde bulunduğu durumların da müziği çok etkilediğini, tıpkı protest müziğin bir dönem patladığı.
Evet.
İşte mesela şöyle düşünürsek 80'ler, 90'lar, 70'ler ondan sonra o değişik akımlar. Ülkede mesela diyelim ki sebeple kavuşamayan bir büyük bir insan grubu var. Sebeple kavuşamayınca bu kez böyle aşk şarkılar, arabeskler patlıyor.
Evet.
Ondan sonra para yok, pul yok, hayal var. Ondan sonra işte bir de isyan var. İsyan o zaman protest müzik. İşte Ahmet Kayalar bilmem ne filan. Bir ülkenin bence sosyoekonomik durumu da bence bu müziğin belirleyicisi oluyor. Bugün ama her şeye erişebiliyoruz. Bugün aslında ne olması gerekiyor? Ben bazen düşünüyorum, işin içinden çıkamıyorum. Tamam,
bir daha bu gelmeyecek onlar. Yani bütün mesela dünyada efsaneleri kaybediyor. Mesela Michael Jackson öldü, George Michael öldü, Whitney Houston öldü. Yani
bir madon da yaşıyor yani.
Gidiyorlar. Yani evet. Hani her tarzın efsanesi ölüyor ve bir daha olmayacak. İmkansız.
O kadar büyük star çıkmayacak diyorsun.
İyi sesler
gelecek. O kadar büyük star çıkmayacak diyorsun.
Bak, star çıkabilir. Gerekirse bir robot da olabilir bu 10 sene sonra. Hmm. Ama o robotun insanlara verdiği şey bambaşka bir şey. Şimdi biz atıyorum Michael Jackson. Hı hı. Adam dans üretti. Klipleri yıktı.
Evet.
Niye ama klipleri yoktu öyle bir şey.
Film gibi klip çekiyordu.
Ve öyle bir koydu ki artık 50 sene sonra bile izlenecek. Onun üstüne çıkmak imkansız. O yokluk artık yok. O açlık yok. Michael Jackson
o teknolojiye rağmen bir de yani.
Evet, ve o rakipler yok. Yani Michael Jackson'ı o kıvama getiren piyasa yok. Hı. Bugün Michael Jackson gibi hazır olan biri şöyle bir bakar der ki ya ben bunlar gibi maymun olmak istemiyorum. Gider aşçı olur, bir şey olur. Hani o şeyler bitti. Artık paketlendi. 2020 yılıyla birlikte sosyal medya dünyası başladı. Ve asla asla geriye dönük gibi o yine starlar olacak. Ama işte başka şekil starlar. Bizi farklı şeylerle doyuran, eden, başka isteklerimizi karşılayan ama eskisi gibi eğer çocuğunuzu iyi eğitirseniz, güzel müzik dinletirseniz ancak geriye gitmeleri gerekecek. Araştırıp aynı kütüphanedeki tarihi anlatan kitaplar gibi öyle olacak yani.
Ve bunlar da ölümsüz olacak. O zaman bunlar evet. Yani geçti, geride bıraktığımız
yani buna da hazır olun.
Belki isimleri o yüzden dinlemeye devam ediyoruz.
Ama
buradan o çıkıyor o zaman.
Daha acısını söyleyeyim. Buna da hazır olun. Belki bir gün gelecek diyecekler ki bak bu Michael Jackson'mış. Ya bu ne lan, kuklaya bak. Bu nasıl bir dans? Hmm. Barış Manço'yu dinlediğini ya da Bob Marley bu ne diyor daha, hele destur. Ya nasıl?
Evet.
Bak, bu kavma bile gelebiliriz.
Anladım.
Çünkü dünya, hani şu gelişim, bu şeydeki gelişim, kalite gelişimi olmadı. Çünkü evet, süzgeci yok. Yani evet. Bu telefonda gençlerin izlediği çoğu şeyi süzgeçsiz.
Bir de çok çabuk.
Yani eskiden bir erotik dergi vardı, futbol dergisi vardı, müzik dergisi vardı.
Playboy vardı.
Misal.
Bizim grup çıkarmış biliyor
kimin
musun?
Kimin nereden?
Playboy, Ragavart'ta bizim grup çıkarmış. Sonra öyle poşete mi girmiş Playboy. Ha.
Yani kimin nerede ne okuyacağı belliydi. Ama şu anda evet, mesela bir çocuk arıyor elini, sallıyor bir tane saçma şarkı, arkadan bikinili bir kadın. Arkadan işte üç tane kadın böyle içeriden slipini çıkarıyor. Abi bu dünya bambaşka bir dünya. Bir de ekonominin de kötü gitmesiyle birlikte ve eğitimin de düşmesiyle birlikte o çocuk diyor ki ya bak benim arkadaşım ayda 150 bin lira kazanıyor. Ben niye okula gideyim ki? Ben en iyisi bu yolu deneyeyim. Çünkü hızlı olmam lazım. Range Rover bilmem lazım. Dolce Gabbana giymem lazım. Çocuk artık onun kültürünün kalitesinin yüksek olduğu beklentisine girmiyor. Yeter ki onlar gibi olayıma giriyor.
Ya, o kadar çok konuşulacak şey var ki. Yani müzikle ilgili ondan sonra. Fakat sen şu anda üretiyorsun, üretmeye devam ediyorsun. Aylık şarkı çıkarıyorsun. Böyle bir periyoda bağladın galiba.
Ya aslında aylık değil de. Ya normalde ben albüm adamıyım. Hani çünkü albümle atıyorum işte 18-22 yaş arasında ne yaptıysam albüme yansıtıyordum. 22-26. 3-4 seneli bir albüm çıkarıyorduk. Ama devir değişti. Yani çok kötü oldu bence. Tekli şarkılar adı da tekli oldu.
Evet.
Çok saçma bir şey. Yani sevenlerin eskiden mesela birinci şarkı, dördüncü şarkıyla karşılaştırıyordu.
A1, B1.
Evet ve hepsi hit olmasına gerek yok yani. Bir roman gibi. Hani bazılar vardır her yere ulaşıyordu. Bazılar da Skyran'ların dinliyor mesela. Ya da onun bir loop'unu, bir şeyini beğeniyordu. Ama devir değişti. Çok da hoşuma giden bir devir değil aslında. Ama nitike müzikle yaşadığımız için biz de ara ara bazen 3 ayda bir, bazen 2 sene bir şey çıkarmıyorum. Tamamen şeye bağlı işte, üretime. Hani beğeniyor muyuz, beğenmiyor muyuz? Bir de tabii yaşımız ilerliyor ve bazı şeylere de uyum sağlayamıyoruz.
Eskilerden bir şeyi mesela yeniden yapmayı düşündün mü hiç? Ya mesela Hatıran Yeter başkasının şarkısı ama kendi şarkını yeniden yapmayı düşündün mü? Böyle değişik bir formatta. Belki de biriyle düet falan.
Vallahi aslında biliyor musun kardeşim? Ben de bir çekil ümidimi kestim. Yani müzikten. Çünkü şöyle. Artık daha böyle saldırgan moda geçtim. Yani iyice ne raganın içindeki ragacıyı çıkarmaya bakıyorum. Tabii hani şarkı değil. Hani şarkı gibi değil. Çünkü 4 dakikalık şarkı. Mesela en son yaptığımda Yıldız Tilbe'ne Gitme Kal'ı yapmıştım. 5,5 dakikalık şarkı. Ve sağ olsun acayip beğendi insanlar. Hani öyle slow şarkılar da yapıyordum vesaire. Ama bundan sonraki çıkaracağım şarkılar, şimdi birkaç şarkıyla uğraşıyorum. Yani umarım yine yeni nesile bir şey anlatmaya çalıştığım bir şey olacak. Ama onların anlayacağı bir dilden, ama daha bir ötesi diye öyle hesaplayarak gidiyorum bakalım.
Şimdi bugün bu programı yaparken dijital platformlarda bir numarada olan rapçi diye bilinen bir isim var. Onu şimdi beraber dinleyeceğiz.
Tamam.
Senin yani hem reggae müziği, hem rap müzik, hem de işte biraz önce saydığım bütün türlerde karmaşık bir şey yaptığın, çok zorlu bir şey başardığın, önemli bir otorite olarak gördüğüm, bildiğim için bu konudaki yorumunu merak ediyorum. Yorumunu dinlemek istiyorum. Objektif yorumunu dinlemek istiyorum.
Tabii ki, tabii ki. Ne demek?
Bu konuda çünkü yorum yapabilecek en önemli isim sensin bence.
Estağfurullah. Yani bugün kadarıyla.
Bugün dediğin gibi yani o zamanların Türkiye'sinde, radyolarında vesaire pop müziğin yanında, arabeskin, fantezinin yanında rap müzik çaldırmak radyolarda, müzik kanallarında bir mucize ve bir şeydi, neydi onun adı? Senin de dediğin gibi ilahi bir güç gerektiriyordu. Tabii ve bunu başarmış birisisin en azından.
Ya
okulları açmış birisisin yani.
Yani açsana bunu gerçekten hani çekinmeden söyleyebilirim. Ben her şeyi yaptık. Müziklerimizle bu duvarları yıkabildik. Bugünkü gençler için.
Evet, evet.
Hatta bundan önceki gençler için de.
Bir de ısrar ettiniz. Değişik yani tabii, popüler tabii. Bir şey yapmadınız.
Hadi şunu yapalım. Gel bir türkü yap. Gel şunu yap. Şununla düet yap. Yok abi. Ben araya dörtlük okuyacak bir adam değilim. Ben ragoktayım. Evet. Benim acayip fikirlerim var.
Aynen.
Şükürler olsun ki onları yıktık. Gerek şarkılarda, reklamlarda, dizi müziklerini. Yani gösterdik ki bakın bu da bir müzik. Çünkü bize uzaylı gibi bakıyorlar. Hani 9 saat bir radyo programının kapısının önünde oturup menajeri vasıtasıyla evet eve gidiyoruz demesi ve diyorsun ki abi ne oldu hayırdır almadılar. Sen de sanıyorsun ki hani gidiyorsun konuk olacaksın. Ha, ilk. Şimdi niye almadılar abi? Çalmıyorlarmış. İstemiyorlar. Ha dedim o zaman çaldırmak için inadına en iyi müziğini yapacaksın. Onlar gaz verdi zaten. O yüzden bugün artık lay lay lay o gençler gelebiliyor.
O gençlerin de şimdi tabii buradan bir mesaj da verelim. Raga Oktay'ı da iyi bilmesi, tanıması lazım. Yani konuşurlarken de Raga Oktay'dan da bahsetmeleri ve anmaları lazım. Çünkü çok zorluk çekerek bu yolu açtınız. Şimdi o şarkıyı dinliyoruz.
Bu konuyu unutma. Bu konunun önemliydi. Bak bir yorum yapacağım onun üstüne. Daha yeni söylediğin şeyi.
Söyle o zaman öyle bağlayalım. Kopuk olmasın.
Bence yeni nesil daha vefalı.
Öyle bak, mi?
Bizim zamanımızda bizden sonra çıkan rapçiler öyle bir dünya yarattılar ki biz getirdik, biz yaptık, biz ettik.
İsim verebiliyor muyuz?
Ya zaten belli. İşte Ceza olsun, Sagopa olsun. Hani İsmail YK'lar bile olsun. İşte Çikolata Bomba, Esmer Bomba.
Evet.
Bak. Kimileri tarzımız idi, Çin'den tarz aldı. Kimi de bizim yaptığımız şeklin sayesinde albüm yapabildi. Hatta reklamlarda bile oynayabildi. Sırf bizim oradan varoluşumuzdan.
Doğru.
Hepsi çok güzel insanlar. Ve hepsi mutlaka devam ettirdiler bunu. Tek sıkıntı her yerde başkalarını aşağılayarak biz yaptık bunu. Hmm. Hani siz bir şey getirmediniz. Biz getirdik. Kartel'le birlikte Rag Oktay. Biz bunu piyasaya sunduk. Doğru. Siz bir şekilde onu devam ettirmiş olabilirsiniz. İşte hep şeye geliyor bu. Hani vefasızlık, bir evet. Anmamak.
Evet.
Bir an. Bak ben ne diyorum? Kartel saygım sonsuz. İsterseniz. Evet. Çünkü ben biliyorum ne yaptıklarını. Evet. Ve aptal insan değilim. Ve hiçbir şeyim de kaybolmuyor. Hani karteli övmekle Rag Oktay'ın bir şeyi eksilmiyor.
Kili Hakan da var mıydı o dönemde?
Yok onu hiç duymamıştım.
O sonradan herhalde o da şey.
Valla hani yalanım olmasın. Ne adını duymuştum ne bir şeyin hani. Ama şimdiki yeni nesile bakıyorum. İşte birkaç tane isim biliyorum. İşte Sefo galiba.
Sefo, Uzi, Label C5.
Bir Ezel. Ezel. Mesela bunları gördüm. İşte Rag Oktay'ı çok dinledik. Hani şu bu. Ha,
söylediler mi?
Ha, duydum ya.
Ezel birebir reggae ile başladı biliyorsun.
Evet bana gösteriyorlar.
O Aya mesela direkt reggae.
Ya bak açıkçası çok dinlemiyorum çocuklar. Hani,
götür beni Aya.
Çünkü
Aya.
Niye dinlemiyorum? Çünkü
orada da Murda ile beraber yine Hollandalı bir arkadaşla, rapçi arkadaşla.
Olabilir.
Belki de Murda da senden etkilenmiş olabilir. Hollandalı.
Abi hiç fark etmez. Ama eğer etkilenen biri varsa ve bunu söylüyorsa bence çok güzel bir şey.
Tabii. Önemli. Neden?
Takdir ediyorum. Çünkü bak o çocuklar en azından hani müziğini sevme hani. Ben de hepsini dinlemiyorum. Hani yalanım olmasın. Çünkü hard diskimi çok doldurmak istemiyorum. Başka müziklerden etkilenmemek için.
Doğru.
Ama eski tayfa böyle değildi işte. O sıkıntı orada yani. Hmm. Eski tayfa dediğim gibi Wikipedia bile kendileri getirmiş gibi şeyler bile yazdı.
Yazmışlar.
Böyle bir şey. Yani bir de burada düşünüyorduk.
Anladım abi. Tamam. Ebul C5'in Hav Hav Hav şarkısını dinlettirdim. Dinledim. Evet. İlk defa dinledim.
Aha.
Yorumunu merak ediyorum.
Yani bir numara dediğin değil mi şarkı?
Şu anda YouTube trendde ve diğer dijital platformlardaki listelerde bir numarada.
Evet yani sene 1997 olsaydı ağlardım, hatta intihar ederdim. Ama günümüzde gerçekten başarılı buluyorum.
Evet.
Bakın şöyle, şimdi müziği güzel, arabalarda çalacak bir şey. Bir de işte hani hav hav yap yani komik, dikkat çekiyor. Bence başarılı bir çalışma. Günümüzde bak bunun üstüne farklı bir yorum hani atıyorum ultra seviyede bir yorum olarak da reggaeton koysaydı belki farklı değerlendirirdim. Ama tabii ki kardeşimizin yorumu bana göre normal, normal seviyelerde hani bir örnek alacağım bir yorum değil ama iş başarılı.
Çikolatayla arasındaki fark ne mesela? Şimdi dinleyenler diyebilir ki ya o da bize o tadı veriyordu filan diyebilirler belki.
Abicim işte o zamanki dediğim diyorum ya eğitim seviyesi eşittir müzik zevkin.
Hı.
Bak ekonomi seviyen eşittir müzik zevkin. Hayattan beklentin eşittir müzik zevkin. Şimdi Çikolata Kız'a girip araştırırsanız yani bir ansiklopedi gibidir. Ama bu çocuğun bugün yaptığı çok keyifli, aşırı zevkli ama maalesef 3 ay sonra bıkacağınız bir şarkı.
Hı.
Bu da bir başarı. Ben çok başarılı buldum.
Sözel yapısı açısından mı bunları ayırıyoruz? Çünkü altyapılar hep aynı. Abi bu, sözel yapısı anlattığı hikaye konusundan, sözler aslında
sözler aslında gayet iyi anlatıyor. Çünkü eskiden insanlar iki dil, üç dil biliyordu. Şimdi artık insanlar böyle küçük, ne haber, hey, sen, ha? Artık insan, gençlerimiz cümle kuramıyor. Ve bunlar hepsi bu sosyal medyanın yüzünden oluyor. Yani kurmak istemiyorlar, birbirinden uzaklar, kopuklar. Ve bence bu çocuk da bunu çok iyi analiz etmiş. Yani bana desen ki böyle şarkı yap, melodik olarak güzel, hani kötü bir şey yok. Ama bu okuma şekli ve içindeki söz şeyler anlık bir şey anlatıyor. İşte arabaya biniyorum, hava hava, hani güzel. Ama bir ileriye dönük çocuklarına bir miras bırakacak bir şeyler yok içinde. Ya da bir buluş yok. Ama bu çocukların suçu değil. Çünkü bunlar da bundan başkasını görmüyor artık.
Bir sosyal medya içeriği diye düşünüyorum ben bunları.
Hem öyle, evet. Sosyal medya içeriği ama...
Müzikli bir içerik, videolu müzikli içerik.
90'lı yıllarda bunu şirketin içinden almazlardı. Bu çocuğu değil sadece, evet. Besteyi alamazlardı.
Tabii.
Olmazdı.
Yani şimdi...
İmkansızdı. O milyon dolarlık yatırımlar böyle bir kişiye yapılmazdı.
Şimdi aynı yerde bir örnek verelim, senden başka bir örnek verelim. Demet Sağaroğlu'nu mesela örnek verelim. İşte o Kınalı Bebek, Arnavut Kaldırımı vesaire, hem müzikalitesi hem sözel yapıları baktığında yani gerçekten inanılmaz büyük bir fark var. O zamanlar o şarkılar da 2-3 ayda yapılıyormuş. Şimdi bu çocuklar mesela 10 dakikada yapıyorlar.
Abi çünkü artık herkes sanatçı. Artık evinde bir sistem varsa mesela
telefondan yapıyorlar.
Dedemizi bile bak, yeter ki fenomen olsun. Sağlam bir beat bul. Sesi zaten robot okuyor. Hiçbir sıkıntı yok. Tillağını veriyorsun, ototune'un, melodyne'ın.
Her şeyi düzeltiyorlar.
Zaten düzeltiyorlar. Şarkıcı gibi çıkıyorsun.
Evet.
Biraz da fenomensin. 500 bin takipçin varsa Rag Oktay'dan zaten kafadan öndesin. Yani Barış Manço'dan bile öndesin.
Peki Rag Oktay bugün bu yeni nesil şarkıcılarla ya da bu tanınan isimlerle düet yapsa kiminle yapar? Hiç düşündün mü? Bu çocukla bir iş yapabilirim kafasında olsa.
Vallahi abicim, benim hiç kafamda... Hani şimdiki gençler moda olanan bir şey yapayım da ben de oradan yürüyeyim.
Yok, o anlamda
benim
değil.
Birlikte şarkı...
Bir teklif gelse, sana teklif geliyor.
Yok, yapmam. Ben çünkü benim hayatta örnek aldığım kişilerle ancak yapmak isterim. Yani onların hayallerine erişmek için sadece bir oturup onlarla bir kahve içmek isteyebileceğim insanlarla.
Ama onları çoğu isterim. Vefat etti abi.
Maalesef George Michael olsun, işte Barış Manço olsun. Snow var hayatta olan, Snow. Yani bu kötü bir şey demek istemiyorum.
Şeyi beğenir miydin? Böyle Depeche Mode tarzlarını falan, New Age falan
diyelim.
Ben mesela ben çok severdim.
Ne demek abi?
Ne güzel.
Bak tarzı, hani hep şuna geliyor.
Ben hep New Age dinlerim.
Hep annelerimiz der ya, oğlum nasıl müzik bunlar? Ama sonra bakarlar da ulan kalitesi harbi iyi ya. Mesela annem derdi ki oğlum George Michael mı, bu da kim? Dedim anne olur mu, sese bak. Diyor hakikaten sesi çok iyi, müziklere bak, sözlere bak. Ama şimdi işte, şimdiki anneler bence çocuklarından dinlediklerini, anne nasıl şarkı işte, hava hava hava, ha güzel, eğlenceli, hani önce şey diyebilirler çünkü hep annemiz beğenmez ya, annelerimiz. Ama gerçekten artık müzik beğenilmeyecek şekle doğru ya da kısa ömürlü şekle doğru gidiyor. Anlık eğlence, hani bu kötü bir şey değil.
Evet, evet.
Çünkü gençler de onu bekliyor. Anlık eğlence, evet, bana evet. Ne ileride bana miras mı bırakacak,
aynen,
şu
aynen,
mu olacak,
aynen.
Şu. Hani o yüzden başarılı buluyorum.
Peki, konserler oluyor.
Evet.
Bu konserlere şöyle bir baktığında salona kimleri görüyorsun? Yani eski dinleyiciler mi? Yeni nesil dinleyiciler de geliyor mu?
Ya benimkisi biraz komik. Biz işte 90'lı yıllardan çıkıyorduk. Tabii ki o zaman eski nesil geliyor. İşte şimdi çocuklar olmuş. İşte çocukların, evet, bakıcılara böyle konsere geliyorlar.
Evet.
Ama aynı zamanda genç nesil de var. Hani 90'lı müzikleri takip eden, dinleyen. Bir de benim Yeniden diye bir şarkım vardı. O genç nesiller de bayıldı. Bir baktık hani o tayfanın içine yeni nesiller de giriyor. Yok da abi yeniden yeniden diye bağırıp onlar da görmeye başladım. Ama genel anlamda Türkiye'de konserleri sevmiyorum abiciğim. Bilmiyorum. Yani bir şeyler eksik ya. Ahmet Kaya'nın bir lafı geliyor aklıma. Hani böyle sarhoş insanlara konser vermek istemiyorum ya da bir şey. O aradığımız kalitenin şeyi bulunmuyor. Yani görüyorsun artık insanlar bir şeyler atıyorlar. Dünyada da böyle. Hani sadece Türkiye'mizde değil.
Evet. Yani telefon fırlatıyorlar, çakmak
fırlatıyorlar. Çok üzülüyorum ya. O hani konsere gitmenin özelliği, bir sinemaya gitmenin ya da o şeyler, telefonlara girdikçe çok hani bilmiyorum, uzaklaştırıyor sanki.
Belki festivaller, halk konserleri.
Festivaller bir şekilde, eyvallah.
Halk konserleri de sıcak samimi oluyor. Evet. Ben de mesela DJ'lik yaparken çalarken onlara çalmak istiyorum.
En güzel konser sadece kendi şarkılarından verdiğin, insanları dinlettiğin konserler. Bugün bunu halen yapabilen insanlar varsa ne mutlu onlara.
Müzik kariyerinizin dışında başka bir işle uğraştınız mı? Başka bir iş yaptınız mı? Sadece müzikle uğraştınız.
Sadece müzik.
Evet. Bu yeterli oldu. Çünkü bir dönem bu işe başladığınızda yine herhangi bir iş yapmıyor. Tamamen müzik için yola çıkmıştınız değil mi? Yapıyor muydunuz yoksa o dönem?
Ne zaman?
O 97 yılından önce bir şey yapıyor muydunuz?
Zaten o kadar gençtim ki ben ilk albümüm çıktığımda 19 yaşındaydım.
Yani işte o zamanki
kariyer... Okuyordum ve pizza dağıtıyordum, konfeksiyonda çalışıyordum. Yani daha part-time çalışıyordum.
Burada?
Daha 19, Hollanda'da.
Hollanda'da.
Ha. Hollanda'da. Sonra Galatasaray için çağrıldım. Scout oldum, futbolcuydum aynı zamanda. Hmm. Hollanda'da ikincilikte oynuyordum. Ve Türkçem neredeyse yoktu. Çok Türkçe şarkıda az az buluşlar yapıyordum. Galatasaray'a çağrıldım. Çin sağ yok, beğenilmedim. Babam dedi rahmetli Oktay boşver bir daha bir şeyler olur. Un kapandı otobüs tesadüf durdu. Baktım ulan filmlerdeki yer. Otobüste bir türlü gitmedi yerinden. Dedim ya bir ineyim şuradan. İndim ilk merdivenden iniyorsun Ozan video var. Gürol Ersaraç.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Dedi merhaba benim adım Oktay işte müzik yapıyorum full. Dedi neresi Malatya falan. Ay ay hemşerim hadi bir şarkı oku. Ben böyle yani fayir. Puaa güldüler. Dedi, dalga geçiyorlar. Adam 30.000 mark falan para verdi, sözleşmeyi imzaladı. 6 ay sonra gel dedi albümünü. Burada bekliyorum öyle bir şey oldu. Çok ilginç yani ama benim kafamda hep şu vardı. Müzik zaten hayatımın bir parçası. Kaçmıyor ki zaten hep aklımda müzik var.
Ha profesyonel olmasaydı, olarak... Olmasaydı ne yapacaktın?
Olmasaydı fark etmez.
Konfeksiyon ve pizzaya devam mıydı?
Hiç fark etmez. Ben çünkü hayatı günlük yaşayan biriyim. Ben hani kimseyi ne küçük gördüm hayatımda. Ben kimseyi parası için, yani birisi paralıysa ondan gezerim diye bir mantığım da olmadım benim.
Sen tabii Avrupa
gördün. Ben çarşıdan da arkadaşım.
Avrupa'da böyle şeyler yok çünkü.
Gerekirse hem pizza dağıtıp hem şarkıcı da olurum. Hiç ne benim için fark etmiyor. Çünkü 1 milyon dolar hayal edemiyordum. Yani şimdi ilk paramı aldığımda böyle 30.000 dolar şey zannetmiştim. Ulan dünyadaki bütün para şu an benim cebimde. Hani düşün o kadar vizyon düşük para olarak. 30.000 dolar ne dünyada da? Trilyon dolar var. Anladım dünyadaki bütün paranın kendi cebimde olduğunu düşünüyordum. Ama ulaşabileceğim kitle milyardı kafamda. Oktay sen dünyaya bile müziğini ulaştırabilirsin. O inanç var.
Çok az kaldı. Yani, çok kısa sorular soracağım. Merak ettiğim sorular. Dönüm noktan neydi? Yani Ozan videoya gittin. Gürol Bey'in abisi mi vardı bir de kardeşim vardı?
Altekin
abisi vardı. Abisi yaşıyor değil mi? Hayatta herhalde.
Valla galiba rahmetli
oldu. O da mı rahmetli oldu?
Galiba yanlışım olmasın ama.
Şimdi.
Babası oldu Erol abi oldu Gürol abinin. Şimdi Altekin abi.
Ama
Gürol. Olmadı galiba Altekin abi olmadı ya. Erol amca oldu ve Gürol abi oldu.
Gürol Bey inandı size.
Gürol abi kesinlikle dönüm noktadır. Çünkü Allah'ın 90'lı yıllarında herifin biri geliyor. Sana öyle tekerleme yapıyor ki gününün müzik tarzıyla alakası yok.
Evet.
Ve adam öyle bir yapıyor ki getirdiğim albümü bir de diyor Oktay bunda bir eksik var diyor. Hani zannedersin yılların ragacısı. Oradan bir de Türk motiflerini daha söktürmek için bir şeyler yapmak için oradan bir iki ameliyat yaptırıyor bana. Yani inanamadım.
Ne biçim bir bakışı varmış o zaman.
Helal olsun.
İleri görüştüğü
için. İşte o zaman prodüktörler bunu bekliyordu insanlarda. Çok farklıydı.
Şimdiki genç müzisyenlere bir mesaj verseniz yani... bir sürü yoldan geçmiş, bir sürü zorlukları başarmış birisi olarak ne söylerdiniz? Şu anda müziğe başlayacak. Şu an yapanlar değil, başlayacak olanlar.
Yani yeteneğiniz varsa, gerçekten müzisyenseniz yapın. Ya da bir şey demeyeyim ya, kim ne hali varsa görsün. Çünkü gerçekten artık mesajla olmuyor bu işler. Çocuklar kendileri görüp, kendileri yaşaması lazım. Çevrende bir iki tane genç dostun olur, senin yanında olur. Fikir verirsin, öğüt alabilir. Ama öyle hani ihtiyar dede böyle beyaz giymiş. Evet gençler şimdi bunu yaşasınlar, görsünler. Çünkü eninde sonunda yanlış mı yaptı cefasını çekecek. Doğru zamanda doğru kararlar vermek ne arkadaşın onu belirliyor. Sen kendin akıllıysan en doğru kararı verebilirsin zaten.
Evet. Şimdi Raga Oktay'a soruyorum. Yurt dışında da çok konserler verdin. Türkiye'de de çok konserler verdin. Kim bilir kaç turne yapmışsındır Türkiye'de de. Müziğini, senin müziğini yurt dışından daha mı çok sevdiler, değer verdiler? Yoksa yurt içinde de aynı değeri görebildin mi? Yani çünkü senin müzik yurt dışında bilinen müzik.
Abi yurt dışı da Türkiye'deki insanlarımız da hepsi beni acayip çok sevdi. Bir tek yurt dışılar beni bağrına bastı. Türk televizyoncular bizi ekarte etmeye çalıştı.
Hollandalı televizyonlar, radyolar seni çıkardılar mı programlar?
Bağrına bastılar. Evet, bak, tabii ki. Ama Türkiye'de bak Levent Kırcalan o hepsi benim taklit edilmekten bahsetmiyorum. Ama işte yine o duvarları örüyorlar önüne. Çünkü sana onu layık görmüyorlar.
Hayır hayır, şöyle bir şey ben geldim. Şimdi konuşurken konuyu açıyorum. Bugün dijitalde yapılan bir manipülasyon olduğu konuşuluyor, iddia ediliyor ya.
Var zaten.
Yani o günde başka manipülasyonlar varmış. Onu anlıyorum senin anlattıklarından. O günde başka güçlerin, başka dengelerin olduğu.
Tabii ki.
Ve zorlamaların olduğu.
Yani yanlış anlamadı. Kimisi babasının ölmemiş mezar taşını aldı. Kimi jetskilerle kayboldu. Kimileri o mankenlerle. Abicim bizim niye yok? Bak ben halkımızla dalga geçmedim. Ben bugün 48 yaşındayım. İlk çıktığım albüm 19 yaşındaydı. Ödül aldım, kristal elma çıkıp almadım. Çünkü ben halkımızı seviyorum ve saygı duyuyorum. Ve kendimi nerede görüyorsam onları da orada görüyorum. Onlara yalan atıp 30 sene sonra çok pişmanım demiyorum. Çünkü o pişman olanlar pişman değil. Bilerek yaptılar. Hmm. Bilerek o sansasyonlara girdiler ve Türk insanlarımızın akıllarıyla dalga geçtiler. Ve şuna da güveniyorlar, nasıl unutuyorlar. Şöhret kapatıyor, para kapatıyor. Nasıl derler ki öyle insanlar var, yılın annesi oluyor, yılın babası. Ama hepsi halkımızla dalga geçeniz. Ama ben rahatım.
Magazin figürü olmadın.
Sadece magazin değil, duruşumla da, katılımlarımla da her zaman halkla bir oldum. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bunu yaparken de birçok işten oldum, birçok paramdan oldum. Girmediğim için oraya ödülleri kaldıramadım. O tayfaya girmediğim için manken sevgililerle poz vermedim. Ama ben benim. Ve geçmişe dönük de bir pişmanlığım yok, bir şeyim yok.
Peki özel hayatın nasıl?
Çok iyi.
Ne durumdasın şu anda?
Evliyim. Yani neredeyse 25 senedir.
Şöhretin getirdiği yükümlülükle insanlar evliliklerini, sevgililerini ya da çoluk çocukla beraber yaşadıkları hayatı pek kaldıramıyor. Sende bu tam tersi olmuş. Bu gidişat hala aynı rutinde devam ediyor.
Abi onu kaldıramayacak. Bak ilk başta zaten hayatında biri oluyorsa oluyor. Olamıyorsa hani kısmet kader işleri bunlar. Ama öteki şekilde zaten öyle yaşamak isteyen insan değil onlar. Onlar zaten sürekli bir sirkülasyon olması lazım ki kariyerini. Çünkü sen anlıyordun ya 90'lı yıllar çok kaliteli. Bana göre de çok kalitesizdi. Ben o istisnaları ayrı tutuyorum. Yani efsane Kayahanlar, Barış Manço'lar, o besteler, onlar ayrı tutuyorum. Hayat olarak da çok kalitesizdi. Bize sundukları o palavra sanatçılar, yalancı sanatçılar da çok kalitesizdi.
Kim onlar?
Abi kalitesizliğin diz boyuydu. Yani, hatta 90'lı yıllar bugünkü gençliğimizi bozdu. Çünkü çok insanları görsel, magazin, para. Hollanda'da bir sanatçı görüldüğü zaman gerçekten seven onun yanına gider, resim çektirir. Bugün içeriye atılmış insanların yanına çocuklarını itiyor anneler. Git ondan bir resim çektir diye. Bunlar işte hep bizim ve bizleri temsil eden sanatçıların bizlere halkın tarafını seçmemesi. Ama mesela bunu Kemal Sunal için diyemem, Barış Manço için diyemem, Kayahan için diyemem. Hani öyle insanlar da apayrı.
Zaten Ajdar için hayatta söylemezsin.
Onu hiç katmıyorum, yazık. Yazık, onu hiç katmıyorum.
Ben bir şey söyleyeceğim. Bir gün şeyde İmprat'tayım. Gereksiz bir anekdot ama söylemek isterim yani. Alışveriş yapıyorum, markete şey verdi. O Charles Bridge'in hemen dibindeki mağazada böyle. Aynen. Bir şeyler aldı, hediyelik eşyalar. Tabii kredi kartınızı atınca adam dedi ki, Türk müsünüz? Evet dedim. Sizin dedi starı biliyorum. Ben herhalde dedim Tarkan'dan bahsediyor. Tarkan yıkıyor ortalığı. Oynama çıkadım, kuzu kuzu bilmem. Dedi ki sizin starı tanıyorum ben dedi filan. Aa öyle mi, Tarkan mı dedim filan. Hayır dedi, çıkardı nane nane nane dedim. Evet, evet bizim starımız dedim yani. Demek ki sosyal medya, dijitalle beraber
abi işin
acı başka şeyler değişmiş yani.
Abi işin en acı tarafı ne biliyor musun? Bak benim demek istediğim şu. 50 tane insan var ama magazinsel değiller. O kadar iyi albümler yapmışlar ki. Bütün o kanallar işte Beyaz Show'du, Okan Show'du bak. O kadar ayarlı yani ki.
Senin söylediğin popçular ben biliyorum. Kenan Doğulu, Serdar Ortaç ya, bilmem ne.
Bak abi.
Onlardan bahsediyorsun.
Yani bak o kadar palavra değil ki ama ajdarı koydular o programlara.
Evet. O programlarda
hayatlanmayacaklar bak bile bile. Evet, sana diyorum. Evet, evet, bak evet. O kadar insan var.
Ama gülmek için mi koydular acaba?
Dalga geçmek için.
Evet.
Dalga geçmek için. Çünkü 90'lardan sonra ne geldi abi? İnsanlarla dalga geçmek. Hani insanlar küçük, bunların hazırlığıydı zaten bu. Ve bugünkü konuma baktığımız zaman da gülüyoruz, dalga geçiyoruz.
Erozyon oradan başladı.
Kesinlikle.
Avrupa müziğinde nasıl yollarınız kesişti? Benim de çok sevdiğim dostlarım Cengiz Erdem ve Deniz Erdem.
Cengiz'le Deniz'le biz çok çok Gürol zamanında tanıştık zaten. Hmm. O zaman onlar şirket değildi, radyo sahipleriydi. Mega evet. Radyo diye biliyorum. Çok eski tanıdıklarım. Sağ olsun onlardan da işte Gürol'un vefatından sonra, hatta bir tık daha öncesinde Gürol'a biraz uzaklaşmıştı. Cengiz abiyle çalışmaya başladık ve Nitikem'de neredeyse bütün şarkılarda onlardan yapmış olduk.
Ne güzel. Sizi aynen. De çok seviyorlar, çok önem veriyorlar.
Her zaman, ya aile gibiyiz işte
iyi
her
bir,
zaman.
İyi bir şey oldunuz siz, böyle bir meç oldunuz.
Aynen.
Bu hatıran yeter de çok güzel olmuş. Farklı bir klip düşündünüz mü hiç böyle tekrar şu anda ya bir acaba yapsak mı?
Bundan sonra. Şimdi bu üzücü olaylar, o Ferdi Baba rahmetli oldu. Bir de yine bir dönem geçiriyoruz böyle.
Evet. Evet.
Ama aklımda çok farklı bir şey var. Bakalım inşallah.
Son sorusu, hiç siyasete girdin mi? Siyasete girmeyi düşündün mü? Siyasi anlamda bir çıkışın oldu mu? Yoksa hiç oralara uğraşmadın mı?
Hiç düşünmedim. İki tane şarkım vardı. Birisi bak öyle bir tesadüf oldu ki birisi muhalefet, birisi de iktidar şarkılarımı satın almak istedi. Hem de çok iyi rakamlara girmiyorum abi.
Vermedin şarkıyı da.
Yok çünkü politika bizi bozan şeyler. Evet konserlerin artabiliyor. Tanıdığın kart vizitlerini dağıtabiliyorsun ama diyorum ya biz o kafadan girmedik bize. Biz ortadan hani herkes yani sağcı sol kavga ederken müziklerimiz barıştırabilmesi lazım. İnsanlar müziklerimizle buluşabilmesi lazım. Hani takımımı bile söylemiyorum açıkçası. Hani
takım da ayrıştırıyor.
Türkiye'de maalesef,
maalesef böyle bir saçmalık evet. Oldu. Evet. Yani bu mesela maçlar öncesinde görüyoruz kavgalar birbirlerini
saldırmalar. Abi çünkü sanatçılar artık böyle diyorsa ben bunu çok seviyorum. Abicim siz müziğinize bakın ya. Evet. Siz müziğinizle insan kazanın. Tuttuğunuz parti size ne kazandıracak? Bir gün var bir gün yok. Senelerin sanatçıları bile hani yapmayın abi. Bak insan sevebilirsiniz, parti sevebilirsiniz. Ama müziğinizin önüne geçirmeyin. Çünkü siz İnsanları buluşturuyorsunuz müziklerinizle.
Evet.
Artık bütün sanatçılar da futbolda bile gider yapıyorlar. Hani tamamen dediğim gibi hani birleştirici şeyler o özneler kaybolmaya başladı.
Çünkü müzik birleştiricidir. Bu özelliğini kaybetmesin.
Evet.
Çok aynen. Teşekkür ediyorum geldiğin için.
Ben de çok teşekkür ederim. Ne demek?
Çok keyifli bir sohbet oldu.
Kesinlikle.
Şimdi mesela kameranın arkasında bir tane Z kuşağı bir arkadaşımız var.
Evet.
O bile şu anda hayatını sorgulamaya başladı. Bu programdan sonra seni araştıracak, bakacak.
Bir adam şöyle demiştir, yok ya bu ne diyor, ben şimdi birazdan gideyim de.
Ne bulacağız?
Bunları dinleyeyim de. Abi diyorum ya, bak gençlerimiz evet. Maşallah, hepsi süper zeki.
Evet, evet.
Hepsi çok akıllı.
Evet,
sadece maşallah. Görmeleri gerekecek.
Evet, evet.
Bu yani.
Raga Oktay'a çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki zaman diliminde yeni şarkılarıyla yine bir program daha yaparız. Belki de farklı bir mekandan yaparız. Sohbete doyamadık, yarım kaldı.
İnşallah aynen. Seve seve her zaman.
Çok akışkan, çok güzel, bilinçli bir sohbetimiz oldu. Çok güzel müzik konuştuk. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın.